Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir kültürden irfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, inamı, ikramı, izzeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, her hafta, her bölümde ayrı konulara değiniyoruz. Bazen yarı kalan konular oluyor. Aynen bu hafta olduğu gibi. Bu hafta geçen programda kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Musikiye giriş yapmıştık aslında. Niçin bazıları tavsiye ediyor, niçin bazıları ısrarla yasaklıyor, faydaları, zararları derken belki bu programda birazcık daha menfiden ziyade müspet yönlerine değinmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi ile birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Çok şükürler, iyisiniz.
Allah razı olsun, bizler de iyiyiz. Geçen programda musikiye değinmiştik, bir giriş yapmıştık. Evet. Aslında geniş bir alan musiki çünkü hayatımızın her anında var, herkesin her anında var. Her ana göre farklı müzikler de var, her ülkeye göre farklı müzikler de var, her duruma göre farklı müzikler de var. Kimileri terapi için kullanmış, kimileri de motivasyon için kullanmış. Bu bakımdan geniş bir konu ama bu programda isterseniz geçen programda olduğu gibi menfiliğinden ziyade müspet yönlerine değinmiş olalım. Çünkü her açıdan baktığımızda bütün kavramlarda olduğu gibi bu kavramın da bazı müspet noktaları var.
Eyvallah. Şöyle yapalım isterseniz. Mesela karakteristik özellikler.
Evet.
Bunun musikiye yansıması, oradan da dini musiki veya tasavvuf musikisi de diyebileceğimiz bir ilişki var, bir korelasyon var.
Eyvallah.
Yani oradan başlayabiliriz. Mesela Kafkaslar hep Türkiye'nin gündeminde son birkaç yıldır.
Evet.
Politik ve siyasi sebeplerden ötürü. Mesela oradan başlayabiliriz. Türkiye'de zaman zaman efendim söyleyeyim böyle tasavvuf tarikat meseleleri gündeme geldiğinde hep bir sahne gösterilir. Çeçenlerin veya Dağıstanlıların yaptığı bir cehri zikir. Böyle dönerek ayakta yaptıkları alkış temposuyla birlikte. Dışarıdan bakınca algılaması filan, yani dini musikiyle hatta zikirle beraber algılamaları oturtamaz pek çok insan. Şimdi efendim şöyle bir o bölgenin sosyolojik karakteristik özelliklerine baktığımızda zaten dağlık bir bölge.
Evet.
Dillere bile baktığınızda, yani Kafkas dillerine baktığınızda tonlaması yüksek ve böyle keskin ifadeler içeren bir akıştan ziyade böyle tak tak tak tak talimat veren bir fonetiği vardır. Bu müziğe de yansımış. Yani müziğin her türlüsüne. İşte buna genellikle Kafkas dansları, onlar kafe diye de adlandırıyor. Kafa olması lazım. O şekilde adlandırdıkları bir şey de var. Oyun şekli. Bunun işte o havada zıplayan şey yapan böyle parmak ucun çeşitli hareketlerden oluşan ritmi çok yüksek bir danstır. İşte evet. Çerkezlerin bütün boyları, Dağıstanlılar, Türkler, oradaki çeşitli Türk boyları. Daha aşağıya Güney Kafkaslara indiğinizde Azerbaycan dahil o oyunundan esinlenmiş ve o şekilde müzik ve onun müziğin hareketlerini yapan bir topluluk. İşte bunun dini hayata yansıyan tarafında da genellikle orada Kadiri tarikatı çok yaygındır. Kadiri tarikatında malum cehri zikir dediğimiz ayakta böyle yüksek tonlamayla yapılan bir kelime-i tevhid ağırlıklı bir zikirdir. O zikirde de yine aynı o coğrafyanın, sosyolojinin, psikolojinin özelliklerini taşıyan aynı sıkı bir tonda bir dini musiki. Esasında ne yapıyorlar? Zikrediyorlar.
Evet.
La ilahe illallah diyorlar. Kelime-i tevhid zikri. Ama ayaklarını yere vurarak böyle koşar şekilde dönerek tempoyu da elle sağladıkları bir zikir şekli. Aynı zamanda sen orada bir dini musiki olarak da bu var. Çünkü arkadan bir yandan ilahi de okurlar.
Evet.
Bazı yerlerde. İşte şimdi bu coğrafyanın etkisi. Şimdi mesela bu coğrafyanın özelliklerini hiç bilmeyen birisi baktığında Allah Allah böyle zikir mi arkadaşım bunlar ne yapıyorlar diyor. Ama coğrafyanın özelliklerini bildiğinizde
evet.
Bu zaten sizde oturuyor. Çünkü
hiç katıldınız mı Abdurrahman Bey?
Yok. Öyle katılmadım ama seyrettim. Katılmadım ama
şeyi soracaktım. Yani ne hisseder insan orada? Çünkü hani müziğe karşı çıkanlar genelde hani sizi Allah'tan uzaklaştıran bir şeyse, masivaya yaklaştıran bir şeyse yasaktır diyorlar ama burada yani direkt olarak la ilahe illallah derken herhalde çok değişik duygular olması lazım.
Ya şöyle
lazım.
Genellikle Kafkaslar'da kahramanlık ögesi çok güçlüdür.
Coşku.
Genel olarak kahraman çok. Yani Kafkaslar'da malum çok farklı milletler ve dinler var. Dinler derken Hristiyanlar ve Müslümanlar var ama ayrıca da esasında dinlerin baskınlığından ziyade genel bir geleneğin baskınlığı çok daha fazladır. Dinle de biraz iç içe girmişlerdir.
Evet.
Yani gelenek, din gelenek birbirine çok karışmıştır. Hı-hı. Ama kahramanlık vurgusu çok öndedir.
Müziğe de yansımıştır.
Evet, tabii Müslümanlarda da bunun böyle bir mücadele, bir cihat gibi yansımıştır. Hı-hı. Böyle cihat derken hani böyle son dönemlerde olan o selefi şey olarak değil. Genel olarak bir mücadele de bu vardı.
Toprağı korumak, vatanı savunmak.
Toprağı korumak, vatanı savunmak. Tabii şöyle de bir şey var. Esasında çıktıkları coğrafyalarda da
evet.
O Kafkas toplulukları o özelliklerini devam ettirmişler. Mesela Memluklular. Memlukluların ilk kuranlar ağırlıklı Kıpçak Türkleri. Hı hı. Sonraki dönemde Çerkezler onların yerlerini alıyor. Hatta bir dönem Burci Memluklular diyorlar. Diğerine Bahri Memluklular diyorlar. Hı hı. Gittikleri coğrafyada yine o mücadele, azamet, asalet çeşitli böyle özellikler var. Götürmüşler birlikteliği. Kafkaslar'da da genellikle mesela böyle bir zikre katıldığında bir mevlevilik gibi değil. Yani dinginlik yerine o dinin coşkulu tarafını hissediyorsun.
Musiki'den mi kaynaklanıyor yoksa?
Musiki tabii canım.
Mevlevilikte ya, neyi var mesela? Hayır, biraz daha dinginlik.
İşte şöyle mevlevilikteki enstrümanlardan semadaki o hareketlere vesaire evet, hepsine evet, böyle evet. Bir bütüncül baktığınızda
bir dinginlik var doğru.
Bir dinginlik evet. Vardır.
Huzur verici evet. Bir belki.
Ötekinde de Kafkaslar'da coşku vardır. O ve Yalçın Dağların
evet.
Coşkusu tabii bir de ona din de içine eklenince birbirini tamamlamış adeta. Onun için de mesela birbirleriyle çok kavga da ederler. Kafkas toplulukları. Çünkü sert bir şey. Bu tabi müziğe yansıyor. Dini yaşamada da o tarafa da yansıyor. Bak tasavvuf olsa bile bir irfani gelenek olsa bile gayet böyle sıkıdır, disiplinlidir. Bunun içine tabi asalet de koyuyor. Böyle bir dangır dungurluk yok. Yani o sertliğin içerisinde
zaten belli bir ritimle hareket etmeleri
tabii gerekiyor. O sertliğin içerisinde gerekiyor. Bir akış, bir asalet de vardır. Mesela oradan daha aşağı gelin. Yani Azerbaycan'dan Güney Azerbaycan denilen işte bugün Tebriz tarafına doğru inin. Musikinin şekli de değişiyor. İlahiler de öyle.
Evet.
İlahilerin şekli de değişiyor ve onun kullanılan enstrümanlarla birlikte bizim biraz daha Anadolu'ya yaklaşıyor. İşte o Mugam dedikleri işte uzun hava vesaire şey. Bunun içerisinde tabii naat ağıt, biz dini taraftan baktığımızda onlar da var. Mevlüt, hepsinde makam şey yapıyor. Aşağı,
değişiyor.
Evet. Azerbaycan'ın içerisinde çünkü Azerbaycan'ın bir kısmı Kafkaslardan evet. Oluşur, Dağıstan sınırı. Aşağı doğru gelince de biraz daha böyle daha Anadolu ve İran etkisi başlar. Orada ritim, tonlama vesaire vurgular hepsi değişmeye başlıyor. Edebiyat daha öne çıkıyor.
Onu diyecektim. Yani zengin bir müzik eşliğinde zengin bir söz. Kafkaslar'da zengin bir müzik vardı. Burada o zengin müziğe zengin söz de eklenmeye başlıyor.
Tabii edebiyat çok güçlü olunca coğrafyada işte kimler çıkmamış gibi Fuzuliler, Nesimiler, Nizami böyle
evet.
Gerçekten müthiş. Anadolu'yu da etkilemiş. Anadolu'ya zaman zaman gelmiş. Oradaki bir takım politik sebeplerden dolayı buraya geldiğinde o beraberinde o nameleri de getirmiş bir insanlar var. Tabii orada musiki daha farklılaşıyor. Efendime söyleyeyim. Orta Doğu'ya indiğinizde mesela oradaki tasavvufi topluluklara baktığınızda orada da daha çok bizim Anadolu'ya benzer ney, bendir vesaire gibi bir takım daha böyle hafif ve daha ritmi düşük, daha sakin bir dini musiki var. Sen de halk musikilerine baktığınızda da orada da aynı şekilde o şey yapıyor. Afrika'ya gidin mesela, Afrika daha değişik.
Evet.
Afrika çok renkli, bol müzikli bir coğrafya. Dini musiki de öyle. Orada da yine belki Kafkaslara benziyor diyebiliriz. Ayakta yapılır.
Evet.
Ama daha şendir orada. Böyle çok kahramanlık ögelerinin bulunmadığı bir ritimde yapılır. Mesela Sudan filan acayiptir yani böyle. Şey, her yerde devamlı zikir vardır.
Hmm.
Özellikle salavat ve kelime-i tevhid konulu çok hoş bir şeydir. Çok tat verir. Ben Mısır'da bunu yaşadım. Mısır'da cuma günü cuma namazından sonra Ezher değil de yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin'i mi? El Hüseyin Camisi. Bu iki tane, o zaten camiler böyle yan yana. Orada ülkedeki bütün tasavvufi gruplar gelip halkalar yapıyorlar.
Evet.
Cuma namazından sonra. Orada çeşitli şeyler. Siz tabii ilk halkada değilsiniz ama arkadaki halkalara durup orada zikre iştirak
i̇lk
edebiliyorsunuz.
İlk halkada zikir zikredenler.
Zakirler var.
Zakirler var.
İlk halkada zakirler var. Ondan sonra işte halkanın ortasında zakir başı vesaire gibi o yönetiyor. O böyle tamamen halka açık. Herkes gelip şey yapabiliyor. Biraz nasıl diyelim, böyle folklorik tarafı da var. Şeyde. Orada da mesela çeşitli tarikatlar arasındaki farkları da görüyorsunuz. Tabii şeye de değinmiş olayım. Mısır'daki tasavvufi hayat ve tarikatlar biraz daha değişik. Onlar daha çok böyle bir ritüel ve folklorik gibi halk İslam'ı temsil eden, politikaya da çok müdahale etmeyen, hiç karışmayan bir noktadalar. Ağırlıklı işte zikir ve sohbet faaliyetleri var. Orada çok mesela coşkullar var. Böyle hopluyorlar, zıplıyorlar falan, böyle şahıs olarak yani. Yani halka değil de şahıs böyle hopluyor, zıplıyor falan. Onun da ayrı bir şeyi var. Ama o Mısırlıların o şen şakraklığıyla meşhur Mısırlılar. Mısırlı böyle aç geçse bile espri yapar yani. Çok ilginç bir toplum. Gitmeyenleri tavsiye ederim Mısır'a gitmelerini. Mesela orada gerçekten farklı bir musiki, name ve topluluk, o toplumdaki yaşanma ilişkisi var. Afrika'dan biraz daha var. Afrika'da halk oyunlarından neşet etmiş, oradan çıkmış ama farklılaşmış bir zikir grupları var. Ve çok yaygındır mesela zikir. Bireysel de çok şekerler. Mesela Afrika'da yolda böyle adam yürür, eli tesbihlidir. Sabahtan akşama kadar belli zikirleri çekerler.
Ama sessiz çekerler. Tek
tabii tabii sessiz çekerler. Evet. Sesli zamanları da bellidir. O belli günleri, saatleri vardır. Orada toplanıp şey de yaparlar. Bir zikir halkaları da oluştururlar. Mesela Balkanlara gittiğinizde, Balkanlara bu iş Anadolu'dan gittiği için biraz daha farklılaşmış.
Oraya göre şeklini almış.
Evet. Orada. Ama işte oradaki yine genel bir halk musikisinde tasavvuf musikisi veya dini musikiye etkisi de olmuş. Mesela Balkanlarda dini musiki korolarında mesela haremlik selamı işine çok dikkat etmiyorlar. Buradan farklı mesela Anadolu'da mesela dikkat ederler daha fazla. Orada kız talebeyle erkek talebe beraber sahneye çıkar. Yani lisede mesela beraber ilahiler vesaire şeyler, naatlar söylerler. Oralarda o haremlik selamlık ilişkisi biraz daha şey, daha rahat.
Rahat.
Evet. Bu tabii musikiye de yansıyor. Hint kıtası bambaşka. Orada da mesela kas sistemi vardır.
O zaman o sistem kademelere göre oyun da değişiyor.
Tabii oyun veya müzik de katılanlar, değişiyor. Seyredenler ve katılanlar falan o kas sistemine göre değişiyor. Bu arada bayağıdır kelime üzerine konuşmuyoruz. Parya kelimesidir. Parya. Evet. Parya yani Hint kas sisteminde en alt sınıfı temsil eder. Mesela parya sınıfına mensup birisi asla idareci olamaz. Onun için oradan mülhem Üstad Necip Fazıl öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.
Sakarya şehrinde.
Evet.
Evet.
Oradaki parya esir değil. Bazen esir diye şey yapıyor, değil. Oradaki parya yani alt sınıf, ayak işleri gören söz söyleme iradesi olmayan, bir rey hakkı olmayan, sadece yaşamasına müsaade edilen manasındadır. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında paraya. Bu
çok güzel.
Evet, Hint coğrafyasının bir topluluğudur.
Onların da kendine has müziği vardır mutlaka. Yani tabii paraya ki. Da olsalar bir müzikleri
tabii
var.
Tabii. Yok şöyle, orası çok renkli. Bence onu böyle başlı başına inşallah coğrafyaları konuşurken
tamam.
O Hint coğrafyasının
onu ayrıca bir değerlendirelim. Evet. Şimdi Abdurrahman Bey, Hindistan'a atlamış olduk. Hint Yarımadası'na atlamış olduk. Artık Endonezya, yani Asya kıtasını belki birazcık daha böyle içselleştirecek olsak, Endonezya'ya belki birkaç kere gittiniz, daha fazla gitmiş olabilirsiniz. Oradaki mevlid kültürü biraz daha farklı. En azından hem müzik eşliğinde hem de uzun sürede mevlidi bir aya yayıyorlar ve özellikle salavat kültürleri falan, namaz kılmaları falan çok mükemmel oluyor. Orayla ilgili izlenimler nelerdir?
Şöyle orayı biraz geniş alayım müsaadenizle. Çünkü bugün İslam medeniyeti diye bir şeyden konuşuyorsak, Uzak Doğu, özellikle Pasifik'le ilgili burayı baştan almak lazım. Şöyle ki, İslam'ın oraya tebliğ ve yaşamakla çoğunluk genel itibariyle gittiği, bir kılıç gücünün çok az sayılabilecek bir şekilde gittiği bir
örnek almışlar,
coğrafyada.
Sevmişler,
evet,
kabullenmişler.
Örnek almışlar, sevmişler, kabullenmişler. Evet, Hindistan'dan giden ordular olmuş Müslüman şeyler ama esas itibariyle baktığınızda ağırlıklı Bahasa dili dedikleri, yani bugün işte Endonezya ve Malezya'da konuşulan dildir. Başka Müslüman topluluklar da var. Sadece bu Bahasalar değil. İşte Filipin var, şura bura. Onlar da farklı bir etnik kökenden ama hepsi Müslüman. Ve bu İslamlaşmaya baktığımızda gerçekten bir örnekleme usulüyle, ne bir para dağıtımına bağlı, ne bir güçten korkmaya bağlı. Gerçekten İslam'ın güzelliğini görerek, yaşayarak çoğalmış bir topluluk var. Bunu şeyde de gördüm. Malezya'da Milli Müze'yi gezdim. National Museum diyorlar ya. Orada da mesela tarihlere baktığınızda 1400'lerden sonra, 1300-1400'lerden sonra Müslümanlaşmaya bağlı kıyafetler, objeler, pek çok şeyde o etkiyi görüyorsunuz. Musiki de aynı şekilde orada şey yapmış ve gerçekten hep böyle bizim coğrafyada nedense biraz belki böyle Orta Doğu'nun, Kafkasların getirdiği sert olaylardan sebep.
Doğru.
Böyle Müslümanlar deyince sert adamlar, kavgacı adamlar. Efendim söyleyeyim, bir takım böyle birbirini kazıklayan, çok affedersiniz, insanlar gibi kaba saba bir hep algı var. Bu algının bir gerçeklik tarafı da var. Onu da görmemiz lazım. Ama Pasifik'e gittiğinizde, sen de orada kaldın, gerçekten insan çok huzur doluyor içi. Herhalde senin saçlarının beyazlamaması da
belki o yüzden olabilir.
Herhalde gerçekten böyle bir huzur hali hissediyorsunuz. Adamlar gerçekten mübarek adamlar, yani birbirleri kurdukları ilişkilerde, şunlarda, bunlarda gerçekten bunu hissediyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan aşkları,
çok
o yaşayış şekli vesaire, gönül dünyaları gerçekten çok
çok zengin, çok denk gelmişimdir. Yani kaza yaparsınız, diyelim ki önünüzdeki aracı çarparsınız, çok hızlı bir şekilde çarparsınız. Türkiye'de bizde olsa inip kavga etmemek işten bile değil. Ama orada sadece tek yaptıkları, bunu defalarca yaşadım. Hani ben çarptığımdan veya bize çarptıklarından değil, denk geldik. Motosiklet çok fazladır orada. Bir araç motosiklete çarpar. Motosiklet takla atıp yerlere düşer. Süren kişi kalkar. O maşallah maşallah der. Ondan sonra arkadaki kişi de maşallah der. Sonra konuşurlar işte, bir şey oldu mu olmadı mı. Ondan sonra selamünaleyküm der, devam ederler. Kızma, bağırma, çağırma, birbirlerine zarar verme diye bir şey yok. Yani o mevlid peygamberimiz, hani demiştiniz ya peygamber efendimize bağlılıkları. O mevlidlerdeki o zikirleri mesela insanı hayran bırakır. Belki izleyiciler de mutlaka izlesinler. Harika bir terennüm, bir ritim. Hani Orta Asya'da demiştik ya, biraz daha karmaşıktır. Orada tam tersidir. Belli bir ritim var. O ritimle selavat getirilir. Aynı kelimede aynı hareket sergilenir. Ve bu yarım saat, bir saat falan sürer.
Şimdi şöyle bir şey var. İki yerden İslam geliyor oraya.
Evet.
Birincisi Hint kıtasından.
Evet.
İkincisi
de oradan almış
Yemen'den. Tüccar. Hani o işte benim esas efsane diye anlatıldı. İşte Müslüman tüccarlar gitmiş, İslamlaştırmış falan. Bu bir böyle bir mitoloji değil. Bu gerçekten yaşanmış. O adamlar gitmişler. orada Hadramut bölgesi genellikle hı hı. ve gemilerle, kadıgalarla o zamanki gidip orada yerleşmişler. Ve ben mesela Arap kökenli insanlarla tanıştım. Tabii şu an bir Araplıkları kalmamış. Hı hı. Tamamen yerleşmiş. Arapça da bilmiyorlar. Böyle 3-5 kelime bir hatıra gibi hı. Arapça biliyorlar. Ama o işte kimini demişler sahabi torunu, kimi bilmem vesaire ehli beytten filan diye. Bu malum Zeynel Abidin Yemen'den gelen torun damarı hı hı. oradan devam etmiş. Herhalde o iki coğrafyadır. Resulullah aşkına çok güçlü olduğu bir coğrafya.
Evet.
O iki coğrafyadan beslenerek Müslüman olan bir yerde olsa sebep. Bir de tabiatları da çok uygun.
Evet.
Yani gerçekten tabiatları Müslüman olmaya, İslam'ı yaşamaya, yaşatmaya böyle hı hı. onları gördüğünde insanın gerçekten Müslümanlık buysa biz de Müslüman olalım diyebilen bir topluluk. Hı. Musikide de bu o ritim, ilişki,
evet.
nezaket çok şey.
Huzur buluyorsunuz. Evet. Yani dinlediğinizde selavat dahil müziklerini dinlediğinizde aslında bir huzur buluyorsunuz. Aslında onu soracaktım. Yani siz ne hissediyorsunuz? Belki hiç ona o zikre katıldınız mı? Veya dışarıdan izlediğinizde size hissettirdiği şey ne? Hani çok karmaşık, çok karışık, çok iritici mi? Yoksa ya işte ben burada bir huzur buluyorum gibi bir duyguya mı katıldınız?
Ya zaten o söylediklerinin olma ihtimali yok. Çünkü terennüm
evet.
Bizim kavramlarımız yani genellikle salavat ve evet, dualar evet. oldukları için. Ama enstrümana bağlı bir kafa karışıklığı yok. Bazı yerlerde mesela enstrüman çok şey oluyor.
Tabii çok.
Mesela Türkiye'de özellikle bu yeşil popa kayan bir ilahi
evet.
şey
evet, evet,
ritmi.
Evet.
Aman ya Rabbim ya. Sözler o kadar güzel ki ama hı. o enstrüman mahvediyor. Yani evet. konserde misin hı hı. bir dini musiki mi dinliyorsun birbirine karışıyor ama hı. orada öyle,
öyle değil.
Değil. Yani gerçekten saygı kavramı çok güçlü.
Evet.
Yani saygı kavramı çok güçlü. Saygı kavramı çok güçlü olduğu için birbirini içine sokmuyor. Bence o ruh hallerinin bir etkisi de var.
Evet.
Yani karışmıyor
tabii,
birbirine.
Tabii.
Gerçekten böyle bir keyif alıyorsun. Bir ibadet şevkiyle hı hı. bir musiki dinliyorsun. Benim genellikle orada hissettiğim nokta bu. Birçok kısa parantez içerisinde şeyi de anlatalım. Herhalde seninle birlikte gittik o Osmanlı kabristanına. Beraber miydik?
Açede. Evet, evet, evet, evet. İlk gelen tüccarlar, evet. Bizim Osmanlılar.
Ordu, evet.
Tamam.
Şöyle bir şey oluyor. Hollanda bir işgaliyle karşı karşıya kalınca hilafet merkezi diye İstanbul'a bir dilekçe.
Evet.
Mektup yolluyorlar. Böyle böyle işte bu bizi istila ediyorlar. Gelin kurtarın, yardım edin kabiliğine. Osmanlı da o gün coğrafyanın genişliği hı hı. itibariyle buraya bir ordu gönderilemeyeceği ancak minik bir filo yollayalım.
Evet.
Bu filo oradaki insanlara, Müslümanları yetiştirsin. Yani askeri destek gibi.
Hı hı.
O efsanenin gerçek olduğunun
evet.
yani sadece yazışmalar değil. Çünkü kabirlerine gittik. Kabirlerinde
evet.
aynı buradaki gibi ünvanı
evet.
neyse kabir taşını da aynı şekilde yapmışlar. Hatta bir tane bir şey efendi
evet.
şeyi de vardı. Kabir taşı kabir da vardı. Mi? Bektaşi mi, Rufai mi çok anlayamadık ama yani Şeyh Efendi'yi de şeyle birlikte yollamışlar.
Evet.
Orada da birlikte. İşte top ustaları gitmiş. Bir miktar Yeniçeri veya Sepahi de gitmiş. Yine geri dönmemek üzere gidiyorlar. O da ilginç bir
tabii.
şey. Yani çünkü o mesafeye gittim zaten geri dönemezsin. Gidip orada gerçekten insan binlerce kilometre ötede hı-hı. ecdadının kabrini gördüğünde ve hiçbir şey yok. Bir dünyevi bir talep yok.
Hı-hı.
Sömürgecilere de bakıyorsun. Hı-hı. Çok uzun coğrafyalara gitmişsin ama bir talep var. Dünyevi bir alma var. Bizimkilerde hiç dünyevi bir alma yok, bir talep yok. Sadece halifenin ordusu gibi gidiyor. Orada zulmü bertaraf etme gayreti.
Evet.
Müthiş bir şey değil mi yani
tabii
o duygu?
Çok, evet.
Açığa yolu düşen biri olursa bizi takip edenlerden evet. gidip o kabristanı
ziyaret
etmesini tavsiye
bir borç olarak.
Ederim.
Peki musiki dedik, kültürlerden bahsetmiş olduk. En etkilendiğiniz hangisi? Yani siz dingince bir belli bir sakinlikle hareket eden bir musiki mi seversiniz? Zikir diyelim. Yoksa insanın kalbini belki yerinden çıkaracak kadar hani Allah dedikçe belki insanın kalbi fırlayacakmış gibi olur ya bazı zikirlerde öyledir mesela. Siz hangisinde daha çok kendinizi bulursunuz?
Ya şöyle bir baktığımda
ruhanize göre mi değişir
şöyle
yoksa?
Baktığımda yok. Yaşla alakalı.
Yaşla alakalı.
Tabii yani daha böyle delikanlıyken farklı şeyler hissediyordum. Şimdi biraz daha böyle her yaşın bir havası var ya.
Her yaşında da, musiki anlayışı da oluyor demek ki.
Anlayışı da oluyor. Yani eskiden daha böyle coşkulu bir zikir veya ilahi, naat vesaire nameler daha etkiliyordu. Şimdi herhalde biraz daha böyle daha sakin olanları huzura hani huzura doğru diye devamlı televizyonda program olur ya Ramazanlarda veya cuma akşamları. Onun gibi herhalde biraz yaşla alakalı bir şey. İnsan yaş ilerleyince daha dingin şeyler
arıyor. Yaşları, yaşadıkları sürekli dinginleştiriyor. Evet. Peki hangi enstrümantel diyelim ki ney insan tabiatına en yakın bir enstrüman diyelim. Peki sizce ya da işte bizim atalarımız düşmana saldırırken köz ondan sonra davullar falan kullanmışlar. Bu gibi şeye baktığınızda sizi etkileyen bir enstrüman var mı?
Ney bendir diyebiliriz.
Ney bendir çok
evet,
güzel.
Ney bendir belki yetiştiğim gelenek içerisinden de kaynaklı olabilir. Ney ve bendir ikilisi buna zaman zaman rebap da belki eşlik edebilir ama ney ve bendir tabii dini musiki noktasından bakıyorum. Çünkü bendirle birlikte ney biraz da sizi böyle hafif hareketlendiriyor da. Ney böyle sakinleştirir ama bendirin o temposu.
Sanki biri ruhunuz, biri kalbiniz gibi.
Evet, bir şey güzel bir ilişki. Zaten Nakşi geleneği de genellikle o ikisiyle gitmiş.
Evet. Peki müzik mi, söz mü? Ya da diyelim ki bazı müzikler vardır sözün önüne geçer. Bazı sözler vardır hiç müziksiz de kaldırılabilir. Hangisini tercih ediyorsunuz?
Ya şöyle bir noktadan gireyim ben. Mevlid'den gireyim.
Evet.
Maalesef çok içimde bir yaradır bu. Maalesef ülkemizde mevlid kandillerinde okunan mevlidlerin özellikle de eskiden daha çok okunuyordu. Şimdi biraz daha farklılaştı. Yani o sözün manasından çok uzakta gidiyor. Tamamen bir makam, yüksek ses ile kelimelerin mana tamamen kaybolup gidiyor. Anlaşılmıyor.
Evet.
Yani bir uzun hava gibi okunuyor.
Evet doğru.
Zaten bazı kelimeleri eski Türkçeden kaynaklandığı için insanlarımız anlamıyor. Zaten. Bir de içine nameyi koyduğunuzda adam camiye gidiyor veya başka bir yere gidiyor mevlid dinlemeye. Şimdi indiler gökten melekler saf saf diyecek. Hoca bir çekiyor mevlid han.
Evet.
Anlamıyor onu.
Doğru. Aslında bu sözü söylediğinizde mesela.
İndiler gökten melekler saf saf Kabe gibi kıldılar evini tavaf. Ne güzel kelimeler. Çok tatlı. Ve bunu tatlı bir şekilde okuyup dinleyenin istifade ettiği, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşunu, dünyaya gelişini, o sırada olan hadiseler vesaire çok o kadar güzel anlatıyor ki dili de ağır da değil. Yani o akıştan rahatlıkla anlayabiliyorsunuz bunu. Ama maalesef
çok nameli olduğu için.
Ya nameye, o terennüme, enstrümana o kadar bazı yerlerde şey yapıyorlar ki mana, zaten mana anlayıp anlamaması önemli diye bir noktaya geliyor. Gerçekten benim için de hicrandır. Bu çok üzülürüm. Bu şekilde dinledikçe. Belki buradan çağrı da olsun. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de de zaman zaman oluyor. Aynı şimdi biraz düzelmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'deki lafızlar olaylara göre bir okuma şekli oluşması lazım ki az bir Arapça da bilseniz bir şeyler anlayın veya hissedin. Çünkü malum bazı ayet-i kerimeler var. Efendimiz devenin üstündeyken ayet geliyor. Ayetin gücünden deve çöküyor.
Evet.
Şimdi bakın bu gerçekten bunu okuduğunuzda müthiş bir etkisi var. Ayet-i Kürsü de öyledir mesela.
Evet.
Ayet-i Kürsü'yü mesela birinin hiç haberi olmasan Ayet-i Kürsü'yü okuyun okuyun üfleyin hemen esnemeye başlar. Çünkü oradaki enerji, enerji karşıdakini etkiliyor. Ayetlerden mülhem zaten ilahilerde de öyle bir şey vardır. Manevi enerji vardır. Ama o enerjiyi makam ve enstrüman boğmamalı.
Evet, çok
aksine
önemli.
Ortaya çıkarmalı.
Musiki araç olmalı aslında, amaç olmamalı.
Kesinlikle yani. Evet. Şimdi bir de yüksek ses. Allah sesi bir açıyorlar. Mikrofon da tam ağzına şey yapıyor. İnan böyle ya insanın bazen kulaklarını yani sesi hafifletmek için kulağını kapatası geliyor.
Ya bakın
Ya hocam gözünü sevdiğim hocam. Allah sesine sıhhat afiyet versin de ya kulağımızı haşet etme.
Evet.
Aksine gönlümüzü hoşnut et.
Evet. Önemli olan o zaten.
Önemli.
Gönlüne hitap etmesin.
Önemli
olan
gönlüne hitap etmesin. İşte burada gerçekten biraz günü anlayıp ona göre özellikle genç sanatçılar için böyle bir çağrımız olsun. Yani ne enstrümana çok boğup başka bir halk oyunlarına doğru da kaymamak lazım. Ne de böyle çok uzun nameler hiç anlaşılmayacak bir makamda da okunmamalı ki halk bundan istifade etsin. Yoksa halk ya bu işte bu hocanın veya bu sanatçının sesi ne müthiş bir ses var, nasıl uzun uzun çekti den ziyade bizim yapmamız gereken karşıdaki kişiye
bir huzur veren, bir dinginlik vermek.
Bir huzur vermek, bir dinginlik vermesi vesaire yapması.
Müziğin de, musikinin de amacı bu olmalı. Değil mi? Yani tabii günümüzdeki ki, müziklere baktığımızda insanın ruh halini sürekli olarak böyle hadi hareket et, hareket et, hareket et, durma, uyuma, sürekli hareket et, koş, uç, kaç tarzı müzikler
mesela,
aslında.
Mesela evet. Bektaşi'nin nefesleri bu noktada çok iyidir. Özellikle dünyanın faniliği üzeredir konusu. Yani dünyanın faniliği, geçiciliği üzerinedir. Ve bu fani dünyaya aldanmamakla ilgilidir ama genellikle tabii bağlama kullanırlar. Ama orada mesela sözleri rahat anlarsın.
Evet. Ağır sözlerdir bir de. Anlamlı sözlerdir.
Evet. Ama sözün anlaşılması çok önemli. Çünkü sözü anlamadığında artık o bir farklı bir noktaya gidiyor.
Evet.
Ama söz anlaşıldığında oradaki bir hikmeti, irfanı hissedebiliyorsun.
Evet.
Kendine bir pay çıkartıyorsun.
Evet.
Ama öteki türlü sadece...
Sadece müzik
bir
dinliyorsunuz.
Bir koro. Koro dinliyorsunuz. Bir geldik işte.
Bir şey hissetmiyorsunuz. Yani. Sözü aslında müzik şöyle mi yapacak? Öyle mi demek istiyorsunuz? Yani söz müzik tarafından harmanlanacak ve yaşadığınız duyguyu daha güzel hale getirecek. Tamamen yok etmeyecek. Evet.
Yani insanın ruhani tarafını, kalitesini, kıvamını arttırması lazım.
Eyvallah. Müziğin, musikinin gayesi...
Evet, en son
gayesi...
yani bu kapanışı böyle yapalım. Musikinin, müziğin gayesi insanın... ruh dünyasının, ruhani tarafının, maneviyat tarafının kıvamını, kalitesini arttırması lazım. Daha dingin hale getirmesi lazım. Yoksa bugünkü gibi, bugün çok farklı müzikler üzerinden tamamen bir bağımlılığa dönüşmüş. Yani özellikle sağlık açısından da, bunu doktorlara da sorabilirler. Maalesef gençlik sürekli bir kulaklık içerisinde. Ya Bluetooth kulaklık, ya o büyük kulaklıklardan.
Kulaküstü kulaklık deniyor.
Kulaküstü kulaklık.
Her ikisinin de zararları var maalesef.
Her ikisinin zararları var. Evet. İleride çok çekecekler.
Evet.
Kulak tedavisi de en zordur.
Evet.
Kulağa bağlı hastalıklar tedavisi çok zordur. Ameliyatla falan çözüm yoktur. Onun için
o yüzden dikkat edelim.
Hem bedenlere hem ruhları açısından dikkat etsinler.
Çok güzel. Çünkü insan aslında kulağından besleniyor.
Evet.
Bu da önemli. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Allah razı olsun.
Programımızın sonuna geldik.
Eyvallah.
Musikiye değinmiş olduk. Birazcık daha belki bölge bazlı değinmiş olduk. Oradaki müzik ve musiki anlayışına değindik. Son dakikalarımızda da aslında o musikinin amacının ne olması gerektiğine değindik. Çok istifade ettik. Çok teşekkür ederiz.
Sağ olun. Sağ olun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.